Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Peki biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Takvimler 12 Kasım 2021 Cuma'yı, Türkiye'de saatler 15.14'ü gösteriyor. Dünyanın dört bir yanındaki siz sevgili dinleyicilerimize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da duygu, düşünce ve isteklerinizi bizlere iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde Kur'an ve hadis ışığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir'le huzurlarınızda olacağız. Geçtiğimiz hafta Alak suresine giriş yapmıştık. Bugün de Alak suresinin anlamı ve önemini konuşmaya devam edeceğiz. Efendim programımızın ikinci bölümünde yayınımıza sağlık haberleri köşemizde devam edeceğiz. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan, Türkiye'de ve dünyada gündemde öne çıkan sağlık haberlerini aktarmak üzere yayınımızda olacak. Güne bakan başladı, sizin de çayınız kahveniz hazırsa sizi bekliyoruz.
Sevdim hadis ışığında.
Sevgili dinleyicilerimiz, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Efendim, Kur'an ve hadis ışığında köşemizde yayınımıza devam ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız şu anda telefon hattımızda. Halis hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Selamünaleyküm.
Ve aleyküm selam. Hayırlı cumalar diliyoruz kıymetli hocam.
Bilmukadele efendim.
Sevgili hocam, geçen hafta Alak suresine bir giriş yapmıştık. İnşallah Alak suresine devam edeceğiz. Çok önemli bir sure. Bu sureyi okuduğumda benim aklıma bugün Yunus Emre'nin şiiri geldi. Hani diyor ya Yunus Emre, ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Bu ayette de bize sıkça oku diye emrediliyor. Öyle değil mi? Evet. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Bu emirde nasıl hikmetler var? Alak suresinin anlamı ve önemi nedir? Buyurun kıymetli hocam.
Peki, teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk indirdiği sure biliyorsunuz bu. Gâr-ı Hira'da Hira mağarasında Hazreti Cibril-i Emin'in Resulullah'a gelip, ki biliyoruz ki bütün Kur'an vahiy Cibril-i Emin üzerinden geldi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Cenab-ı Hak nezele bihir ruhul emin, onu ruhul emin indirdi diyor. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'e böyle görünür bir halde geldi. Biz bunun bir örneğini Hazreti Meryem'de görüyoruz. Hazreti Meryem'e geldiğinde de فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّا düzgün bir beşer suretini almıştı. O kadar ki Hazreti Meryem onu, yani yabancı bir erkek olarak insan belleği, kendisinden Allah'a sığındı. اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ ben senden Rahman'a sığınırım. اِنْ كُنْتَ تَقِيَّا eğer sen yani sakınan, korunan bir kimseysen, Allah'tan korkan bir kimseysen bana ilişme diye. O bakımdan Hazreti Peygamber de Hira mağarasındaki yalnızlığında, çünkü oraya yalnızlar çekiliyordu. فَيَتَحَنَّتُ yani ibadet etmek için Hazreti Ayşe diyor ki halvet kendisine sevdirilmiş idi. Dolayısıyla Resulullah böyle yalnız bir ortamda tam da ilk ayetlerin geldiği şeye uygun, muhtevaya uygun bir şekilde vaziyeti düşünüyor, hayatı düşünüyor. Özellikle Hira mağarasının yüksekliği ve Mekke'yi gören tarafıyla Mekke'deki akan süreci, efendim geçmişten bugüne insanların yani doğup bir süre yaşayıp öldükleri ve bu hayatın bunca imkanlarına, efendim nimetlerine rağmen insanın sorumsuzluğu, bunların geneline dair bir düşünceler içerisinde iken Hazreti Cibril'i emin kendisine gelip onu sıktı. Efendim ikra dedi ona, oku diye. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kağıttan, yazılan kalemden okumak gibi anladı. O dedi ki ma ana bi kari'in, yani ben okur yazan birisi değilim. Hazreti Cibril'i emin bir daha onu sarılıp sıktı. Hazreti Peygamber diyor ki yani nefesim daralıncaya kadar sıktı beni. Sonra yine tekrar ikra dedi. Ondan sonra beni bıraktı. Bir kez daha bu yaşanınca her defasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ma ana bi kari'in demiş. Ben okur yazar birisi değilim diye. Ama emir onun okur yazarlığı üzerinden olmadığı için şöyle devam etti. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani kağıttan, yazıdan değil de Allah Azze ve Celle'nin adıyla her şeyi okumak, varlığı okumak, hayatı okumak, insanı okumak, ki Cenab-ı Hak Rabbinin ellezî halak, yaratan Rabbinin adıyla dedi. Dolayısıyla hem yaratılmış varlık olarak kendimizi okumaktan başlayan ve etrafımızda yaratılmış bulunan her şeyi okumaya uzanan ve bunlar üzerinden Yaradan'ın efendim kudretini, azametini, büyüklüğünü ve özellikle ilmini ve iradesini keşfeden bir yolculuğumuz var. İnsan varlığına dikkat edilirse zaten yaratılışında bu kapasite var. Nitekim Allah meleklere Azze ve Celle meleklere takdim ettiğinde Hazreti Adem'i bu yönüyle öne çıkardı. Ya Adem'u enbi'hum bi esmâihim. Ey Adem, şunların şunların isimlerini sen meleklere haber ver diye. Baktılar ki Adem'in ilim yapan bir yanı var. O zaman melekler geri çekildiler. Dediler ki Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana. Allah'ım sen her türlü kusurdan aşkın ve yücesin. Bizim öğrettiklerinden gayrı herhangi bir bilgimiz yok. Böylece Hazreti Adem Aleyhisselam'ı ilim yapan yanıyla Allah Azze ve Celle meleklere takdim etti. Şimdi bu sahnede biz gelen ilk ayetlerde Allah Azze ve Celle'nin insana yüklediği sorumluluğu görüyoruz. Allah Azze ve Celle insana okumayı, fark etmeyi, temiz etmeyi, Yüce Yaradan'ın sanatını başta kendisinde diyor ki وَفِي أَنْفُسِكُمْ Allah'ın ayetleri sizde de var. اَفَلَا تُبْصِرُونَ Görmüyor musunuz? Cenab-ı Hak insanın kendi varlığından başlayan böyle sorular sorar. Etrafındaki varlıklara, onlar üzerinden de gökten, yerden, yerdeki varlıklardan. Ve bunlar Allah Azze ve Celle'nin yarattığı varlıklar olarak Cenab-ı Hakk'ın gücünü ve kudretini yansıtıyor. İşin ilginç yanı insan buradaki ilmi ortaya çıkarabilecek bir meraka ve ilim yapma potansiyeline sahip. Nitekim Hazreti Adem'den bu yana insanlık ilim yapa yapa yapa ve her zaman bunu biriktire biriktire kümülatif bir şekilde bugüne geldik. Yani evet. Biz aslında ilim yapan yanımızı tarih boyunca dışa vurduk. Ne var ki tam önceki konuşmamızda burada kalmıştık. İnsan, her türlü insan bu ilmi yapıyor. Ama ayette Cenab-ı Hak bu ilmi Yaradan'ın ismiyle yapmayı bize emrediyor. Yani varlığı, varlıktaki ilmi okurken bu ilmi buraya kim koydu sorusu eşliğinde okumak. Bu varlığı, bu ilim ve intizamla hangi irade var etti diye bu ilişkide okumak. Dolayısıyla sadece varlığa kör ve var edeni görmezden gelen seküler bir okumayla değil. Dolayısıyla ikra ismi rabbikellezî halak. Yaratanın ismiyle okumayı Cenab-ı Hak emretti. Ama şeytan bize yaratanı göz ardı ederek onun ismiyle değil de varlığı sadece varlık temelinde okumayı ve orada asla gördüğümüz olağanüstü ilim ve iradenin sahibini asla araştırmamayı, hatta buna dair bir soru bile sormamayı emrediyor. Dolayısıyla bugün seküler bilim dediğimiz yaklaşım elbette canlılardaki, varlıktaki, atomdaki her türlü ilmi araştırmaya ve bunları yazıp çizmeye makaleler halinde, ansiklopediler halinde bu yolculuğumuza devam ediyoruz. Ama bu ayetin bize emrettiği şey mi? Hayır. Çünkü ayet bu şeyi yapıp ama bu şeyi yaptıkça, bu ilmi ortaya çıkardıkça yaratan Allah Azze ve Celle'nin, yani bunu buraya biri yerleştirmiş. Bu kendiliğinden olacak bir şey değil. Rastlantısal olarak da efendim ne hayat, ne hayata dair bu muazzam sistemler, hatta en minik yapı taşı olan hücredeki o korkunç devasa yapılan bile bir ilim ve irade olmadan ortaya çıkmaz. Dolayısıyla burada ayet insanın akletmesini hedef alıyor. Çünkü bu demin söylediğimiz ilişkiyi kuracak olan insandır. Yani bu ilmi orada gördüğünde bu ilmin rastlantısal, kör, yönetilmeyen bir süreçte ortaya çıkamayacağını, dolayısıyla bunu ilmiyle ve iradesiyle var etmiş bir kudretin olması gerektiği, işte bu ilişki dediğimiz şey, bağlantıyı kurma dediğimiz şey, Arapçadaki akletmek. Akale bağlantıyı kurmak demek aslında. Varlıktan var edene yol alabilmek demek. Dolayısıyla insanın bu aslında en temel fonksiyonu varlıktan var ediciyi keşfetmek. Varlık zaten önümüzde. Onu inceledikçe, oradaki ilimle karşılaştıkça elbette ki şapka çıkarıyoruz.
Evet.
Ama bu ilmi oraya koyanı görmezden gelerek o zaman biz kör kalırız. Sadece varlığı, varlıktaki ilmi görüp Varide'nin ismini anmaya yanaşmayız. Halbuki Allah İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin ismiyle oku dedi. Halakal insâne min alak. Sonra buna bir örnek verdi. İnsanın yaratılışından. İnsanı alaktan yarattı diyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla var eden kudret, var ettiği varlığı örnek olarak önümüze sunuyor. Nasıl yaratmış? Alaktan yaratmış. Alak ne demek? Alak kelime kökü itibariyle muallak olan, alakta bulunan, Türkçesiyle söylersek askıda olan ve kan türevi efendim pıhtılaşmış ve bunun da belli bir işte et olma yolunda ki ilk numunesi. Ama bu muallakta yani tutunarak bu embriyoloji ilmini bilen özellikle şimdi adını hatırlamıyorum YouTube'da bu işin hani atası derler, bu embriyoloji ilminin babası derler, öyle birisi var. Ve o kimse bu ayetleri okuyup bu ayetler eşliğinde diyor ki yani biz bunları son yüzyılda ortaya çıkardık. İnsanın anne rahminde gelip sonra plasentaya tutunduktan sonra orada beslendikten sonra da sürekli o askıdaki torbacık gibi, baloncuk gibi düşünebiliriz. Sürekli büyüyerek onun içerisinde muallaktaki yaratılışı, bu hayret verici bir şeydir. Allah Azze ve Celle bu prototipi önümüze koyuyor. Halakal insana min alak. Allah insana alak dediğimiz o kapsülde yarattı. Buna dair başka ayetlerde daha fazla tafsilat da var. Ama biz bunları sadece bugünkü ilimle, özellikle içe bakan mikroskop ve benzeri oranlardaki durumları gördükten sonra keşfettik. Cenab-ı Hak neden böyle hani kilometre taşı kabilinden çok önemli, bizim çok zaman sonra öğreneceğimiz şeyleri böyle satır arası verir. İlahi kudret bizi bu yolculukta yaratan konuştu mu? İşte böyle konuşur dedirten ve bunun zevkiyle daha fazlasını keşfetmeye, öğrenmeye, ama bu öğrenme bilincimizi her defasında yaratanla, var eden kudretle ilişkilendirerek sürdürmeye. Halbuki şeytan bize var edeni göz ardı et, sen varlığı sadece kendi çıkarların uğruna öğrenmeye kalkış. Oradan belli şeyleri öğren, hayatını kolaylaştır. Belli hayatta edineceğin, ondan sonra kendi imkanlar olarak bilim yap, ticarileştir. Bunu Cenab-ı Hak hayatın zahiri olarak söylüyor. Diyor ki يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatının sadece zahirinden, görünüründen bir şeyler biliyorlar. Ama وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ. Ahirettense gafiller. Bu düzeyde bir ilim, sığ bir ilim takdir edersiniz. Bunu Cenab-ı Hak sığlığını ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. Bu onların ilimdeki düzeyi işte diyor. Halbuki ilimde düzey burada kalmamalı. Varlıktaki muazzam, şapka çıkardığımız sistematik, insan aklının öğrendikçe dehşete kapıldığı üstün bilgiyi gördükçe, bu bilgiyi buraya kim koydu diye en basit, en sağlam soruyu sormamız gerekir. Kaldı ki biz bunu hayatta hep yapıyoruz. Yani elimize geçen bir telefon olsa bunu kimler yaptı diyoruz. Japonlar mı yaptı, şunlar mı yaptı? Birinin bunu yapması gerektiğine dair bilincimiz, akletmemiz o kadar yerli yerince ki.
Çünkü her sanat bir sanatkarı icap eder.
Kesinlikle, yani bir varlık varsa var eden, bir olmalı, ilim varsa tabii, o ilmin sahibi. Hele hele muazzam bir ilimin irade gerektiren ve bir iradeyle sonuçlanmış bir yaratık karşımızdaysa, kaldı ki biz de öyle birisiyiz. Yani hep başkalarını konuşmuyoruz, kendimiz de. Kendi varlığımızda kendi eserimiz değil, kendi ilmimizin ve kendi irademizin neticesi değil. Şu halde hayatı hep var eden kudretin ilim ve iradesini keşfetme yolculuğu olarak başlayan bir vahiyden söz ediyoruz. İkra, ismi rabbikellezî halak. İlk vahiy böyle geldi. Oku, varlığı oku, dağları oku, yeri oku, Cenab-ı Hak evlem yanduru ile semai fevkahum. Hiç üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Keyfe beneyna. Biz onu nasıl bina etmişiz? Gök bina imiş. Şimdi dikkat eder misiniz? Biz hala bugün göklere boşluk diyoruz, öyle değil mi? Uzay diyoruz. Ve İngilizce'de mesela ne diyoruz? Space diyoruz. Hatta uluslararası NASA'daki ses space'in sesi. Ama şimdi bugünlere geldik, yani şu son yüzyılda artık uzayın boşluk olmadığına dair bulgular o kadar çok arttı ki uzayın bizim görmediğimiz, henüz keşfetmediğimiz bir madde yapısı içerisinde aynı bir bina gibi kirişleri kolonlarıyla etkileşimde olduğuna dair bir uzay modeline hızla gidiyoruz şu anda. E şimdi oraya geldiğimizde Cenab-ı Hakk'ın bize oku dediği yerde verdiği ipucuna dikkat edin. اَوَلَمْ يَنْدُرُوا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا. Biz onu nasıl bina ettik? Başka bir ayette وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ. Semayı Allah bina kıldı. Arzı karar, semayı bina kıldı. Dolayısıyla hem bir yandan kulunun merakını tetikleyen, hem bir yandan onu var eden kudretin nasıl ilim, bir ilim ve iradeyle yarattığına dair süreçte tabirim caiz görün, kışkırtan, teşvik eden, çünkü onu bu potansiyelde yaratmış. Bu gayet açık. Şu anda insan varlığı bunu sürekli yapıyor. Hiçbir hayvanı biz bilim yaparken görmüyoruz. Hiçbir bizim dışımızdaki canlıları okul açarken, medrese oluştururken, ansiklopedi yazarken, makale yaparken, demek ki insanın var olan bu yanı zaten yaratıcının yarattığı için en iyi bilen de o. İlk vahiy de ikra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku diye geldi. Ve örneği insanın kendisinden seçti. Halakal insâne min alak. İnsanı Allah alaktan yarattı. Sonra emir tekrarladı kendisini. İkra, oku diye. Bu mükerrer emirler Arapça'da hep vurguya işaret eder. Yani öylesine bir oku emri değil burada. Tekrar dikkat çeken, bunun sürdürülebilir, süreklilik arz etmesi gereken kişinin hayatında bir yaşam tarzı bu. Bizim insanlığın aslında bir yaşam tarzı. Varlığı okuyarak ilerliyoruz. İkra ve rabbukal akram. Ama tekrar aynı vurgu var. Yani sakın ha seküler okuma. İkra oku ama ve rabbukal akram. Kerem sahibi Rabbinin adıyla oku. Rabbin sana nimetleri verdi, bunlarla ihtiyaçlarını gideriyorsun. Bu nimetlerin senin hayatın için ne denli vazgeçilmez, yaşamsal gereklilikte olduğunu farkındasın. Bu gözde oku, bunu hayvanlar yapmayabilir. Yani hayvan yerken bu nimeti kendisine sağlayanı düşünmek, nimetteki ayrıntıları, maddeleri çözmek, bunun bedeninde, midesinde tekrar çözüldüğünü, kanla karıştığını. Biz ne yapıyoruz şimdi mesela? Kan veriyoruz. Kandaki maddeleri değil mi? Bir analiz ediyoruz. Şuyumuz eksikmiş, gidiyoruz onu ayrıca alıyoruz. Bunların hepsini yapabilen biziz. Ve bunları bize sağlayan kudretin nasıl bizim açımızdan gerekli olanları bize tek tek sunduğunu görebiliyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. Siz her neyi istediyseniz, her neye ihtiyaç duyduysanız Allah hepsini size sağladı, hepsini size verdi. Kalksanız ve in teuddu saysanız, işte biz şu anda ilim yaptıkça aslında sayıyoruz. Mesela deniyor ki yeni bir madde keşfedildi. Kanda şöyle bir işlevi varmış. Ne yaptık biz aslında? Allah'ın yeni bir nimetini daha keşfettik. Bunları keşfettikçe sıraya koyuyoruz. Bir isim atıyoruz. Kataloglara ekliyoruz. Cenab-ı Hak ve in teuddu dedi ki bunları saya saya bitiremezsiniz. Ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha. Yani bir kitap içerisinde iki kapak arasına toplayamazsınız. Bir diskte tamam hepsini buraya koyduk diyemezsiniz. Siz yol aldıkça her defasında aa şöyleymiş, karaciğerin bir de böyle görevi varmış diye yeni yeni keşiflerle yol alacaksınız. Her yeni şeyi öğrendiğimizde Rabbimiz bize aslında o ana kadar o nimeti zaten yaşatıyor olacak. Biz yeni fark etmiş olacağız.
Evet.
Bir de böyle bir garip tarafı var. Yani o nimetler zaten yerli yerince hepsini bizden öncekiler de yaşayıp duruyorlardı. Dolayısıyla insan Allah Azze ve Celle'nin adıyla okumaya yanaştığı zaman hayat hep şükre dönüşür. Her öğrendiği ve Cenab-ı Hakk'ın kendilerine sağladığı nimetleri gördükçe Rabbine daha fazla bağlanır. Biz buna akletme diyoruz. Veri, bilgi kişiyi akletmeye yönlendirir. Aklederek de kişi varlıktan var edene bağlanır. Var eden kudretin o varlığı yaratmasında, ona nimet olarak sunmasındaki şükranı yaşar. Allah Azze ve Celle'ye medyun olur. Bu ilişki, bahsettiğimiz ilişki çok dikkat çekicidir ki din, insan ve Allah'ın yarattığı varlık, yer ve gökler sistemi ve var eden kudrete tüm bunlardan ötürü duyulan bir borçluluk hissi olarak tamamlanır. Yani medyun, din kelimesinin içinde de bu var. Dolayısıyla sadece insanla Allah arasında öyle yap şunu, hemen yapıyorum bunu şeklinde değil de Yaradan'ı tanıma süreci ile başlayan, onu nasıl yaşayacak? Varlığı tanımak suretiyle. Bunu yapması için neye gerek var? Okumasına gerek var. Dolayısıyla biz müminler asla çevremize bu anlamda duyarsız olamayız. Yani birileri uzayın derinliklerini incelerken ya maddenin derinliklerini, atomun derinliklerini incelerken ya onlar dünyaya meftun kimseler deyip kendimizi bundan azade tutamayız. Çünkü bize gelen ilk vahiy bizi doğrudan bunları okumaya yönlendirdi. Ama bunları okurken Yaradan'ın gücüne, kudretine, bilgisine, azametine hayran kalmak üzere bizi buna yönlendirdi.
Evet, kıymetli hocam, zaten İslam insanı okumaya, araştırmaya, geliştirmeye teşvik ediyor ve İslam bilimden ayrı düşünülemez.
Kesinlikle.
Ama çünkü fakat Müslümanlar tembelliklerinden dolayı geri kalmışlar.
Yani ihmal bizim, Rabbimizin burada eksik yaptığı hiçbir şey yok. Çünkü ilk vahyi bile böyle göndermiş. Ama biz, yani Cenab-ı Hakk'a bazı ritüeller üzerinden sadece kulluk etmeyi, dini bundan ibaret saymışız. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini tanıdıkça hem onun bize vahyettiği ayetlerdeki saklı ilmi ortaya çıkaracak, hı hı, hem onun yarattığı kevni ayetlerdeki ilmi ortaya çıkacak. Böylece kulun Cenab-ı Hakk'a olan hayranlığı çoğalacak.
Evet,
bu onun meftun olmaya götürecek. Siz tanımadığınız bir kudreti uzaktan uzağa sadece dilinizle seviyorum diyerek çok yol alamazsınız. Çünkü gerçek sevgi kalbin meftun olması. Kalbin meftun olabilmesi için de meftun olması gereken kudreti olanca güzelliğiyle tanımasına ihtiyaç var.
Ayrıca ama insan bir tanıdıkça daha da seviyor hocam. Allah-u Teala'nın yarattığı bu nimetleri benim için yaratmış, benim emrime amade kılmış diye düşündüğünde Mevlasıyla bağ daha da güçleniyor.
Demek ki Cenab-ı Hakk'ı bize ikra bismi rabbikellezî halak ayetindeki süreç defaten bir seferlik bir süreç de değil.
Evet.
Kişinin baştan ömrünün sonuna kadar, hatta kendisinden sonrakilerin de kalan yolu kıyamete kadar devam edecekleri, ortamda her ne varsa yaratan Allah olduğuna göre onun azametini, ilmini okumaya devam edecekler. Derseniz ki ya bunun sonu yok mu? Cenab-ı Hak dedi ki قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي de ki deniz Rabbimin kelimeleri için mürekkep olsa لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي deniz biterdi ama Allah Azze ve Celle'nin kelimeleri bitmezdi. Bizim Cenab-ı Hakk'ın kelimelerini arıya vahyettiği, böceğe vahyettiği, çiçekte yarattığı, göğe, yedi kat göğe ve avha fi kulli semâin emruha, yedi kat göğün her semasına emrettiği bu kelimelerini keşfede duracağız ama asla sonunu getiremeyeceğiz.
Evet. Kıymetli hocam, süremizin sonuna geldik ne yazık ki. Çok teşekkür ediyorum. Öyle güzel anlatıyorsunuz ki ben burada tefekküre dalıyorum. Eminim dinleyicilerimiz de aynı hissiyatlarla sizi dinliyorlardır. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam ederiz.
Eyvallah. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Görüşmek dileğiyle kıymetli hocam. Hoşçakalın.
Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an ve Hadis Işığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerle birlikteydi. Bu hafta Alak Suresinin anlamı ve önemini konuştuk. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güne bakan müzikle devam ediyor.
yaşasam ben sarardım senin için sarardım senin için sarardım baş yastıkta göz yolda Şu yerlerin suyu toprağı
Sağlık haberleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan tüm hızıyla devam ediyor. Yayınımıza sağlık haberleri köşemizde devam ediyoruz. Şu anda telefon attığımızda Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan var. Sayın Karaaslan, merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, dünyada yeni tedbir kararları haberleri geliyor. Aşının yeni yaş gruplarında uygulanması ve üçüncü doz uygulaması haberleri. Bunun yanında koronavirüs ilaç çalışmaları hakkında gelişmeler var. Aşılama oranları, Türkiye'de veriler ne durumda? Bunların hepsini konuşacağız. Ayrıntılar sizde.
Teşekkür ediyorum. Dünya genelinde Mustafa COVID-19 vakalarının sayısı şu an itibariyle 250 milyon 8 binin üzerine çıktı ve vakalar tekrar artış göstermeye başladı. Hatta bazı uzmanlar yurt dışındaki bunun yeni bir dalga olabileceği yönünde açıklamalarda bulundu. COVID-19 nedeniyle 5 milyon 57 binden fazla kişi ise dünya genelinde maalesef yaşamını yitirdi. Vakaların artış göstermesiyle birlikte birçok ülkede İtalya, İspanya, Almanya, Yunanistan gibi birçok ülke yeni tedbir kararlarını hayata geçirmeye başladı. Oysa ki yaz döneminde bu ülkelerde tedbir kararları gevşetilmişti. Ancak vakalar gerçekten çok ciddi bir şekilde yükselmeye başladı. Yeni varyantların görülmeye başladığına yönelik çeşitli ülkelerden açıklamalar geldi. Örneğin hemen çok sıcak bir gelişme olarak verelim. Singapur'da isteğe bağlı aşılanmamış COVID-19 hastalarından ücret alınmaya başlanacağı duyuruldu. Yine Ukrayna'da aşısı olmamış devlet memurları ve öğretmenlerin işten uzaklaştırılacağı yönünde bir açıklama yapıldı. İngiltere'de 1 Nisan 2022'den itibaren COVID-19 aşısının sağlık personeli için zorunlu zorunlu olacağını duyurdu. Yunanistan'da benzer kararlar açıklamıştı. Onlar da kafe, kafeteryalara girişler, çıkışlar ve buralardaki maske, mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin de bir takım kısıtlamalar getirdiğini geçtiğimiz hafta içerisinde duyurmuştu. Türkiye'de yeni tedbir kararları ya da aşıda bir mecburiyet var mı diye baktığımızda Türkiye'de yeni tedbir kararları ve aşıda henüz bir mecburiyet, bununla ilgili bir açıklama yok. Bakan Koca Twitter hesabından buna ilişkin bir paylaşımda bulunmuştu. Türkiye'nin COVID-19 aşısı için vatandaşlarına mecburiyet getirmediğine, fakat şartların aşının mecburiyet olarak görülmesi gerektiğine dikkati çekmişti. Bakan Koca aşılanmanın bir sorumluluk duygusu olduğunu söyledi. Salgında da sorumluluktan kaçılmaz diyerek herkesi, tanımlanmış olan herkesi tam doz aşılarını yaptırmaları için sürekli çağrıda bulundu Fahrettin Koca. Bu noktada dünyadaki gelişmelere baktığımızda elimizdeki tek güç bugüne kadar aşıydı ve ilaç çalışmaları devam ediyordu. Buradan önemli açıklamalar gelecek mi diye hepimiz bakıyorduk ve bu hafta içerisinde çok önemli bilgiler paylaşıldı. ABD'li ilaç şirketleri Pfizer ve Merck tarafından geliştirilen COVID-19 ilaçlarının etkinliklerine ilişkin faz çalışmaları yapılmıştı ve bu faz çalışmalarından olumlu veriler elde edildiği duyuruldu. Pfizer'in COVID-19 ilacının Türkiye'de de çalışması yürütülüyor. Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yapılıyor. Hemen biz kendi orada görev yapan Profesör Doktor İsmail Balağ, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, ona sorduk. İlaç çalışmaları nasıl gidiyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı ilaç çalışmasının Türkiye ayağı burada diye. İsmail Balık da ABD'li firmaların ürettiği her iki ilacında COVID-19'un çoğalmasını, hastaneye yatış ve ölümleri büyük ölçüde önlediğinin faz çalışmaları sonucu ortaya konulduğunu söyledi. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Bir başka önemli aşıyla ilgili olarak da yine Çin'den bir açıklama geldi. COVID-19'un tüm varyantlarına karşı tam etkili bir antikor keşfettiklerini duyurdu Çin. Peki hemen Türkiye'ye geçmeden önce bu da çok önemliydi. Bunu da paylaşmak istiyorum. İlk kez hayvanlarda görüldü. ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentindeki hayvanat bahçesinde yaşayan sırtlanlara ilk defa yeni tip koronavirüs teşhisi kondu. Peki evet. Türkiye'de, evet, bu çok ilginçti. İnşallah olumsuz bir takım gelişmelerle karşımıza çıkmaz. Hayvanlarda da görmeye başlıyoruz.
Sayın Karahaslan, hep evlerimizde kedilerimiz, köpeklerimiz var. Onlar çok güzel dostlarımız bizlerin. İnşallah insanlardan onlara bulaşmaz. Çok
İnşallah
üzülürüz.
Buna yönelik şu an bir açıklama yapılmadı. Bu da bir iki gün önce paylaşıldı bu bilgi. Öyle bir bulaş yolu olabilecek mi, var mıdır, yok mudur, şu an için bununla ilgili bir açıklama yok. Hı-hı. İnşallah yeni kötü tecrübelerle karşı karşıya kalmayız. Yaşadığımız acılar yeteri kadar ağır zaten çünkü. Türkiye'ye baktığımız zaman Mustafa, 24.898 kişinin COVID testi dün itibariyle pozitif çıktı. 197 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hala bir iniş trendine maalesef giremiyoruz. Bunun için aşılanmaya sürekli dikkat çekiliyor. Her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da bir miktar düştü. Ancak İzmir'de artış gösterdi. 18 yaş üstü nüfusta aşılama oranı, ikinci doz aşılama uygulananların oranı ise yine %79'lar civarında, tam olarak %79.70. Fahrettin Koca bununla ilgili bir paylaşımda bulundu. Çok önemliydi bu da. Yaklaşık 8.6 milyon kişi zamanı gelmiş olan ikinci veya üçüncü doz aşısını yaptırmadı dedi. Aşının tam olması doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı şeklinde de bir uyarıda bulundu tekrar Fahrettin Koca. Hemen uzmanlardan kanser hastalarına karşı bir aşı çağrısı yapıldı. 47. Ulusal Hematoloji Kongresi'nde Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreteri Profesör Doktor Muhis Cem Ardan bir açıklama geldi. Kanser hastaları bu konuda bir takım endişeler yaşamışlardı salgının başında. Hem hekime gitmekte, tetkiklerini yaptırmakta, hem de aşılama sürecinde ne yapalım gibi bir takım sıkıntılar yaşamışlardı kendi içlerinde. Sayın Muhis Cem Arın verdiği bilgiye göre mevcut durumda ister aktif hastalığı nedeniyle tedavi altında olan, ister tedavi sonrası döneminde olsun, hematoloji kanser, kök hücre hastalarının aşılanmasında sakınca yok açıklamasında bulundu. Ve Türkiye'de uygulanan inaktif veya mRNA aşılarından bu kişilerin herhangi biriyle aşılanabileceklerini söyledi. Birçok hematolojik hastalığı olan kişi de antikor oluşturdukları biliniyor şeklinde de bir açıklamada bulundu. Bu haftanın en önemli kararlarından birisi bilim kurulu sonrası açıklandı. Sağlık Bakanlığı risk grubundaki vatandaşların durumu, salgının seyri ve aşı programı ile gündemi toplamıştı. Bakan Koca toplantının ardından yaptığı açıklamada mRNA aşısı yani BioNTech aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşların hatırlatma dozunu istedikleri herhangi bir aşı türünden yapabileceklerini bildirdi. Ve bu açıklamanın ardından hemen dün itibariyle de aşılamalar başladı bu yaş grupları için. Daha önce 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza hatırlatma dozu uygulaması başlamıştı. Yine Bakan Koca'nın bir uyarısı oldu. Aşıların koruyucu özelliğinin en çok 3 ila 6 ay arasında olduğuna dikkati çekti ve hatırlatma dozlarının da hayati önem taşıdığını vurguladı Sayın Fahrettin Koca. Çok özür dilerim. Bir başka önemli açıklama ise yerli aşı çalışmalarına ilişkindi. Yerli aşı elimizdeki en büyük güç olacak ve hepimiz milli duygularımızla da bir an önce aşının seri üretime geçmesini, gücümüzü elimize alabilmeyi istiyoruz. Bununla ilgili olarak 3000 gönüllüye ihtiyaç vardı seri üretime geçebilmesi için. Bakan Koca Bilim Kurulu'nda açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle 2000 gönüllü sayısına ulaşıldığını ancak hala 1000 gönüllüye ihtiyaç olduğunu söyledi ve çağrıda bulundu. 18-59 yaş arası 2 doz aşı olmuş sağlıklı vatandaşların hatırlatma dozu için TÜRKOVAK gönüllüsü olmaya çağırdıklarını ifade etti. Yine bir önemli gelişme Mustafa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrasında geldi. Vatandaşlar hala okullar açılacak mı, vaka sayıları artıyor, varyantın etkileri var ya kapanırsa gibi sorularla gündem sürekli meşgul oluyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna son noktayı koydu. Ve okullar açık mı kalacak, kapanacak mı tartışmasının artık sona ermesi gerektiğini vurguladı ve okullardaki yüz yüze eğitim kesinlikle devam edecek vurgusunu yaptı Sayın Erdoğan.
Evet.
Bir de bir müjde verdi. 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını söyledi. Onunla ilgili başvurularda bugün başladı. 16 Kasım'a kadar sürecek. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi, eczacı alınacak. Kura çekimleri de 2 Aralık'ta yapılacak. Bu haftanın gündem yaratan konularından birisi ilaç temininde sıkıntı yaşandığına yönelik iddialar yer almıştı basında. Türk Eczacılar Birliği'nden bu konuyla ilgili bir ilaç açıklaması gelmiş ve 645 ilaçta sıkıntı yaşanıyor, güçlük çekiliyor şeklinde bir paylaşımda bulunulmuştu. Buna cevaben Sağlık Bakanlığı'nda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan bir açıklama geldi. Kur farkı nedeniyle hastaların kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığının altı çizildi. Herhangi bir ilaçta tedarik sıkıntısı olabileceği tespit edildiğinde ise gerekli önlemler tarafımızca alınmaktadır vurgusu yapıldı.
Sayın Karahaslan, süremizin sonuna geldik.
Hemen çok önemli. Burada bir şeyi söylüyorum, kesiyorum.
Tamam.
Tedarikle ilgili bir sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız eğer varsa tıbbi cihaz kurumunun sitesine başvurabilecekler ve 44 44 680 numaralı telefondan kuruma ulaşabilecekler.
Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Haftaya görüşmek dileğiyle.
Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan bizlerle birlikteydi. Bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.